Ben Haberler, Radyo Karavan'da Yeldam'la birlikteliğiniz başladı. Gelenekselleştiği üzere acaba şarkıyla mı başlamadı? Nasıl gelenekselleştiyse Yeldam'ın birinci geleneksel... lütfen rica ediyorum. Bak, bu birinci geleneksel mevzusunu irdeleyeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ama işte birkaç programdır şarkıyla başlıyordum. Başlayayım dedim ama sonra cam çekmedi ya. Söylemek falan böyle bir anda. Neyse işte bir cuma akşamında bayram tatilinde aynı zamanda tatiliyle senelik izniyle birleştirip de yollara dökülenlerle birlikte de şahane şarkıları ulaştıracağız. Siz yolda da dinleyebiliyorsunuz tabii ki. De GSM operatörünüzün size izin verdiği ölçüde tabisi. Çünkü o izin verirse işte 3G'den AC'ye düşmezseniz aplikasyon üzerinden mis gibi dinlersiniz. Hepinizin arabasında zaten artık neredeyse USB portlar var. Oradan giriyorsunuz işte. Ondan sonra cep telefonunuzu ona algılattırıyorsunuz. O da oradan... Yok mu ya? Hala eski model mi? Gerçekten mi? Bir insanın arabasında olması gereken şeylerden bir tanesi kesinlikle müziktir. Yol şarkıları diye bir şey var. Eskiden ben uzun yollara çıkmadan önce böyle kasetler hazırlardım. Kasetler döneminden bahsediyoruz. 1990'ların sonu, 2000'lerin başı. O zamanlar CD denilen arkadaşımız vardı ama arabaların içerisinde CD player pek fazla yoktu. Genelde kasetler vardı. O yüzden de kasetin içerisine ben böyle oturup yola çıkmadan önce uğraşırdım. Vallahi uğraşırdım saatlerce. Radyonun işte prodüksiyonuna girer. Ondan sonra amacıma bir güzel kaydederdim. Mix falan yapardım yani. Tabii canım. Ondan sonra böyle güzel bir yol şarkısı albümü. Artık o dönemde hangisine takıldıysam onları bir araya getirir. Ondan sonra amacıma da yola çıkardım. Tabii ki hiçbir zaman araba kullanmadım. Ve hiçbir zaman da araba kullanmayacağım demeyeyim de. Bu saatten sonra da ne öğreneceğim arkadaş ya. Vallahi yani. Hakikaten. Bir bilemedin 5 yıl sonra filan gözler bozulmaya başlayacak. Ondan sonra refleksler zaten yavaşlamaya başlayacak. 50'den sonra sürekli olarak vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı laf sokan adamlar olacak trafikte. Benim nevrim atacak. Yani hani teknik olarak da düşünmek lazım. Yani ben bu saatten sonra ne öğreneceğim be araba kullanmayı? Zaten hali hazır. Zaten arabam da yok. Araba sahibi olmayı da hiç istemiyorum. Uzun yola gitmeyi de hiçbir zaman sevmiyorum. Ama yine de hani yan koltukta otururken müziği yönetmeyi seviyorum işte. O yüzden benim yol şarkıları kasetlerim pek bir meşhurdu bir dönemler. İsteyenler çok oluyordu. Tabii. pek severim öyle. Ama yani hani böyle uzun uzadıya A noktasından B noktasına işte atıyorum mesela. Mesafe 500 kilometre ve yaklaşık olarak işte saatte 100 kilometreyle gitse durdu kalktı bilmem ne oldu trafik bittiri filan feşmekan 6,5-7 saat içerisinde gitti ki genellikle öyle oluyor. Ondan sonra amacıma işte o arada ben hiç durmadan gidenlere gerçekten gıcık oluyorum. Yani neye yetişmeye çalışıyorsun arkadaş? Yarım saat sonra git yolunun üzerinde gittiğin yerlere bir bak bakalım, bir gez. Bir dolaş. Ömrü hayatında happy topu en fazla 5-6 defa filan geçeceğin yol. Memleketinse daha fazla geçiyorsun. Ama her seferinde ertelediğin bir yol. Yani bir manzara gördüğünde dur. Şurada durayım şu manzaranın keyfini çıkartayım. Dur. Şurada birazcık bir şeyler yiyelim. Şurada birazcık duralım dinlenelim. Bir sigara içelim filan. Bunları yapmalı insan ya. Valla eğer uzun yola çıkmayı falan düşünüyorsanız öyle bırt diye A noktasından B noktasına gitmek için kendinizi heder etmeyin. Yolculuk güzel bir şeydir eğer siz güzel bir hale getiriyorsanız. Anam ben niye bu noktaya geldim daha merhabayın ne yapıyorsunuz bu cuma akşamında ne yapacağınız evde misiniz dışarıda mısınız demeden. Doğru bayram tatilini birleştirenler ondan sonra mıcıma normal senelik iznini alanlar filan feşmekanlar hepsiyle birlikte. Ne küçük hesaplar. Niye? Çünkü işte bayramın 3. günü kaça geliyordu ne zamana geliyordu bir saniye bakıyorum hemen. Doğru cuma cumartesi pazar. Minnak hesap burada devreye giriyor. Doğru ya. Şimdi alacak işte senelik iznini. Ondan sonra ne yapacak? Oradan 4 gün sadece harcamış olacak. Hatta bir de Arife'yi koyarsa 3 gün harcamış olacak. Senelik izninden cepte. Ay biz çalışan bu sevimli. Pek bir şeker. Kendini özgür zanneden köleler. Küçük hesaplar yapıyoruz işte. Neymiş efendim, oradan 3 gün harcayacakmışız, sonrasında kullanacak başka günlerimiz olacakmış. Onu onunla, bunu bununla birleştirecekmişiz. Bizi de bu hale sokan sistemi ben ağzına tüküreyim mümkünse. Mümkünse ağzına tüküreyim, şarkıyı ulaştırayım. Ay dur bir saniye, dur bir bak. Çok hoş buldum sizi. Asıl ben hoş geldim. Yeldan Radyo Karavan.
It's right there.
Yeldan'da, Yeldan'la birliktesiniz ya. Bu arada bayram tatilinden bilmem neden zarttan zurttan bahsedince aklıma geldi birden. Ben yıllardır, benim kanayan yaramdır bu bayram tatili mevzusu. Çünkü çalıştığım radyolarda, gerçi son 1,5 yıldır çalışmıyorum, o ayrı bir mevzu ama çalıştığım radyolarda işte o bayram seyran hede hede için shift bir türlü ayarlanmaz. Shift derken yani herkesin yayın saati bellidir ama herkes bayram süresince tatil yapabilsin diye şey yapılır. Nedir onun adına? Bu şu gün çalışacak, bu şu gün çalışacak. Bu işte normalde 2 saat yayın yapıyorsa 4 saat yayın yapacak. Bu 5 saat yayın yapacak filan diye bir ayarlama yapılır. Halbuki sistem esasında gayet uygun olmasına rağmen, yani kayıt yapılabiliyor olmasına rağmen, bunu da yıllarca kullanmayı reddetmiş olan gerzekalı yöneticilerle çalıştım. Yadan böyle söylüyorsunuz, sonra arkasından iş bulamıyorum diyorsunuz. Ama gerzekalılar, ne yapayım yani ben şimdi? Bunların hepsini göz ardı mı edeyim? Ne yapayım? Öyle ama. Tabii bu ayarlanamama mevzusu yüzünden ben hiçbir zaman öncesinde bilet alamadım. Niye? Çünkü belli değil. Yani halbuki tarih belli değil mi? Hani takvimde belli. Hangi tarihte Ramazan bayramı var, hangi tarihte Kurban bayramı var, hangi tarihte milli bayramlarımız var. Bunların hepsi belli. Ama hiçbirisi hiçbir zaman ayarlanamıyor. Ondan sonra o yüzden ben de hiçbir zaman biletimi alamadığım için, çünkü bir de impiyar yaşanıyor. Önceden çünkü biletimi almıştım da olmuştu. Dediler ki bana, sen emrivaki yapıyorsun. Ya anam babam memlekette, tamam ben de sevmiyorum bayramları. Deist olduğumu da söylüyorum ve hatta özellikle dini bayramlardan hiç hoşlaşmıyorum. Onu sadece bayram sabahını seviyorum ben. Çünkü bizim memlekette bayram sabahında şöyle bir gelenek vardır. Ay nasıl canım çekti. Bak şey, nenir onun adına, haşhaşlı çörek yapılır. Bir de aynı zamanda keşkek yapılır. Ama o keşkek evde pişirilmez. Çömleğin içerisine buğday, et, ondan sonra mucuma, yağ filan ve suyu koyulur. Üstü kapatılır. O böyle fırına götürülür. Geceden, akşamdan fırına koyulur. Bir gün önceden, yani bolca haşhaşlı çörek yapılmış o taş fırında. Ondan sonra mucuma, odun fırını. Böyle bildiğiniz hani ekmek fırını vardır ya böyle. Ha işte orada. Bütün gün boyunca kızmış o taşlar. Ondan sonra amacıma üzerine birazcık daha ateş eklenir. Sonra çömlek içerisine koyulur. O çömleğin içerisine keşkek böyle pişer sabaha kadar. O sıcakta pişer. Sonra sabah işte evin erkeği gider. O çömleği alır fırından getirir. Allah, o içerisindeki et nasıl olur biliyor musunuz? Böyle tel tel ayrılır. Hiç etten eser kalmaz. O zaten kendisini bırakmış olur. Her şey bir anda kendisi. Gene de ona rağmen o böyle bir güzel özenir. Böyle biraz şey haline getirilir. Püre gibi. Ama tam da püre gibi değil. Ondan sonra bir güzel özenir. Ha bir dakika, bir de nohut koyuluyordu içerisine. Doğru. Özenir. Tuz da koymayı unutmayın. Özenir. Ondan sonra kahvaltı masası hazırlanır. Bütün aile bir arada. Genellikle zaten çekirdek aile değildir. Hani amcalar, dedeler, bilmem neler filan. Herkes bir aradır yani. Sadece tek bir evde o kahvaltı yapılır. Ondan sonra biçim böyle. Ay reçeller, peynirler, domatesler, bilmem neler, sarmalar, şunlar buna. Ama esas mevzu keşkektir. Bizim orada tabii. Ondan sonra amacıma bu keşkek üzerine de bir güzel tereyağlı bir şey yapılır. Sos yapılır. Böyle tereyağı kızdırılır. Rahmetli anneannem o tereyağı kızdırmayı şeyle yapardı. Kas suyuyla yapardı. Yani işte tavanın içerisine tereyağı koyar. Kas suyuyla karıştırırdı. Böyle cozur köpük falan olur ondan sonra amacıma. O bir güzel yakılır. İşte o keşkeğin üzerine tabağı o böyle kaşık vasıtasıyla biraz gözler açılır, yerleştirilir. Sonra o keşkek yenir. Ardından da bütün gün boyunca anam çok yedim, şiştim, anam mide fesatı geçiriyorum, bilmem kimlere giderim, ay yemezsin gönlüm kalır, şu baklavadan ye kız denilerek sana baklavalar verilir. Benim sadece sevdiğim bölüm işte o mide fesatı geçirmeye başlamadan tık önceki kahvaltı bölümü. Ondan sonra bayramdan hiç haz etmiyorum. Çünkü küçük minik hesaplar oluşuyor o bayram denilen arkadaşımıza. Nedir efendim? Yok işte sen küçüksün de sen onlara gitmelisin de ama onun bilmem nesi bizden küçük de onların bize gelmesi gerekiyor da. Ay, herkes birbiriyle görüşüyor olmasına rağmen illa o evler ziyaret edilir. O evlerde muhakkak böyle süper samimiyetsiz samimi bir hava içerisinde geçer ve ilk gün kazasız belasız atlatılır. Genellikle zaten bizim orada, yani Amasya'da bu keşkek ve çörek ritüeli kesinlikle vazgeçilmez. Ve hatta şöyle söyleyeyim, özellikle keşkek ve çörek yoksa o evde sanki bayram yokmuş gibi düşünülür. Ondan sonra ne öğlen yemeği yenir, ne akşam yemeği doğru düzgün yenir. Böyle sürekli gelen giden bir türlü anlaşılmaz ne oldu. Ve ertesi gün gene aynı şey devam eder. Ay, ben bu bayramlardan hiç hoşlanmıyorum. Hem de deistim zaten, inanmadığım bir şey için. Ama işte diyorlar ki annen baban için, onlar için yapmak zorundasın. Onlar da kendilerini şöyle hissediyorlar. Ya normal zamanda gideyim ben. Niye ama bu dönemde gitmek durumundayım? Yani çok sevdiklerim de var akrabalarımın içerisinde. Hiç haz etmediklerim de var ki hiçbir zaman saklamadım bunu. Yüzlerine karşı da söyledim. Evet, yaptım bunu. Çünkü ben yandanım yani, kusura bakmayın. Gerçi son dönemlerde birazcık yemişmiş olabilirim ama eskiden çok fenaydım bu konuda. Sevmiyorum ben onu. Gitmek istemiyorum ben oraya. Ben onları sevmiyorum. Hoşlanmıyorum ben onlardan. Ay, ömrümün büyük bir bölümünü ergen gibi geçirdim arkadaş ya. Ya hazır bundan bahsetmişken, önümüzdeki hafta kuvvetle muhtemel çarşamba ve cuma gününde ben size yayın göndermeyeceğim. Çünkü çarşamba gününde eve gitmek için yola çıkmış olacağız kuzenlerle birlikte. Cuma günü de zaten bayram olduğu için. Artık zaten bayram günden ne yapayım ya, bugün bayram, erken kalkın çocuklar şarkıları falan mı ulaştırayım? Saçmalamayın lütfen, rica ediyorum yani. Ha, neyse işte. Şey diyordum ben, ayarlanamaz bir türlü yayın. Keşkek'ten buraya geldik. Ayarlanamaz, evdekilerle sürekli olarak şu haldeydik. Ama Yelda, önceden al biletini. Ya ben nasıl önceden alayım? Ayarlamamış işte insanlar. Ben önceden aldığımda da bana emrivaki yapıyorsun deniliyor. Çünkü hani onlar da kendi tatillerine bakıyorlar. Benim olayım tatil olarak geçmiyor genel itibariyle bayramlarda. Anne baba memlekette olduğu için memlekete gitmen gerekiyor. Oraya gittiğin zaman da bu tatil gibi olmuyor ki zaten. Bir sürü insanla görüşüyorsun. Sen burada belki tatil olarak geçiriyor olabilirsin ya da başka bir yere gidiyor olabilirsin. Bunu bir türlü anlatamadım. Çok güzeldir bizim sektörümüz ya. Vallahi bak şimdi bayram mevzusu. Gene çünkü darlamaya başladılar da beni. Zaten işin gücün yok. Ne yapacaksın da bilmem ne de. Git de şöyleydi de böyleydi de. Tam ayarladım. Kıvamını getirdim. Şöyleyken böyle deyip durumu açıkladım. Ablam olayı el attı. Kaçamıyorum arkadaş. Ben bu bayramda memlekete gitmekten kaçamıyorum. Yıldım, bıktım ya. Yemin ediyorum. O bayram keşkeğinden sonra kendimi odaya kilitleyeceğim. Uyuyacağım da uyuyacağım. Nasıl başarabileceğim onu da bilmiyorum ama. Yapacağım bir şeyler artık, bilmiyorum. Yıldım ya. Bıktım ya. Teslim olmak denilen şey bu olsa gerek. Şimdiden içim şişti. Hayır, neyse, sizin içinizi şişirmeyeyim, şarkıyı ulaştırayım. bu yayını dinlerken ben çoktan buluşmak üzere yanlarına gittiğim kızların yanında geç kalmış olacağımdır. Ya bana sürekli olarak şunu yapma, sakın geç kalma yerden, sakın geç kalma yerden denildiği anda benim aklım duruyor. Götüm tavana vuruyor. Vurmuyor ama. Valla aklım duruyor ya. Yapma. Direkt benim aklım şöyle çalışıyor. Yap, yap, yap, yap, yap. Arada böyle bir şey diyor. Yapma, yapma, yap, yap, yapma, yapma, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yapma, yapma, yap, yap, yap, yapma, yapma, yap, yap. Bana böyle denilmesin ya. Geç kalma. Geç kal, geç kal, geç kal. Ha, tamam o zaman diyerek çalışıyor. Ve kesin ben onların yanına geç kalmış olacağım. Onlar da bana biraz sitem etmezler be. Onlar çok tatlış, çok şahane, çok mükemmel insanlar yani. Ama ben uyarıyorum herkesi. Vallahi uyarıyorum ya. Yıllardır söylüyorum, dilimde tüy bitti, tüy tüy. Hatta bir tane bir arkadaşım var. Yani hani onun için seslendirme yaptığım bir arkadaşım. İşte stüdyoya gitmemiz gerektiğinde. Atıyorum mesela saat 11'de benim stüdyoda olmam gerekiyor. Kız beni saat 7'den itibaren aramaya başlıyor. Yerden. Uyandın mı? Yaptın mı? Şöyle yaptın mı? Böyle yaptın mı? Peki ben ne yapmıyorum? 11'de stüdyoda olmam gerekiyor değil mi? 11'i 10 geçe ya da çeyrek geçe ya, ya 10 dakika geç kalmaktan sayılmaz ya. tabii gidince bir de nefesin yerine oturması gerekiyor filan filan. Bakın geç kalmak diye bir şey yoktur. Zaman zaten insanların uydurmuş olduğu bir saçmalıktır. Zaman zaten saçma bir şey ya. Yani göreceli bir şey bir kere her şeyden önce. A noktasından bakıyorsun. Onun gelmiş olduğu yere bakıyorsun, o geçmiş. Gideceği yere bakıyorsun, o gelecek. Bulunduğu nokta o. Ama yani öbür tarafta sen tam o anda geçmişine bakıp ha bu da şu anda evet filan diye de düşünün. Bak kafa gitti değil mi? Mis gibi oldu. Zaman denilen şeyi diktatörlüğümde kesinlikle kaldıracağım. Bakın bunu her seferinde söylüyorum. Ay biraz Tansu Çiller gibi konuşuyorum ama bakın. O hep öyle konuşurdu. Bakın. Size her seferinde söylüyorum. Tabii size her seferinde söylüyorum diyen kısmı ben söylüyorum da. Neyse. İşte diyorum ki beni diktatörünüz yaparsanız eğer zaman iptal olacak. Yani neşesine göre ya, insanlar neşesine göre takılacaklar işte. Denk gelirse gelir, gelmezse koy götüne rahvan gitsin. Ne var canım, Allah Allah. Aa, rica ediyorum ya. Zaman mevzusu yüzünden sürekli insanların birbirleriyle atışması, tartışması, didişmesi diye bir şey yok. Yalnız bir arkadaşım var. O her seferinde geç kalır. Hasbelkader sen yanlışlıkla onunla buluşup da geç kalırsan etmediği lafı bırakmaz ve bunu 1000 yıl boyunca söyler. Lan sen her seferinde yapıyorsun bunu. Allah Allah. Ben yapınca mı sorun oluyor bu? Zaten ona diyorum. Arkadaş sen benim sevgilim değilsin ya. Ne bu böyle sevgili tribi atıp atıp duruyorsun? Son zamanlarda bir tane sevgilisi vardı. Allah'tan paçayı yırtmış bulunmaktayız. Vallahi billah. Yoksa çok fena. Uzun süre sevgilisi olmayan kadınlarda böyle bir sorun var. En yakın arkadaşlarına saldırmaya başlıyorlar. Onlara sevgili tribi atmaya başlıyorlar. Yani bunu kaldıran var, kaldıramayan var. Neyse ki suratımız manda derisinden kalınca olduğu için çoğu kez dönem kaldı. İçine atıyorsun Yelda'nın ya. Evet içime atıyorum, ne var? Allah Allah. Bu da böyle bir şey işte. Yapacak hiçbir şey yoktu. Neyse canım, zaten dünyayı kurtarmamız filan gerekiyordu. Ne oldu? Yunanistan'ı kurtardık mı Türkiye'den? Bu kadar Yunanistan hakkında konuşan, Tsipras hükümeti hakkında konuşan başka bir ülke var mı Allah aşkına ya? Canımız nasıl sıkılıyorsa artık Yunanistan'a sarmış durumdayız. Yani ya gidin tatil yapın, bir şey yapın, ne yapacaksanız yapın, bırakın ya. Aa. Yunanlara taktığınız kadar kafa hiç kimseye takmadınız şu hayatta. Yemin ediyorum yani. Ay neymiş Avrupa Birliği'nin, bu da tamamen eziklik sendromu. İşte hani biz yıllarca Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne girmek için götümüzü yırttık. Yapmadığımız kalmadı. Yapmadığımız kalmadı ama ne oldu? El elde baş başta. Yani gerçi bu danışıkla dövüştü. Yani hani şeylerin, politikacıların bolca insanlara vaatte bulunması gerekiyor. Nedir? Avrupa Birliği ülkelerinde şöyle bir refah var, böyle bir şey var. Onlar birliklerde, şunlar da, bunlar da. Biz de girersek böyle olacağız da şöyle olacaktı da. Ha. Bok girersin. Yani sadece Marmara bölgesi sebebiyle Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmak gibi bir sağlıklık yok. Biz Avrupa'yız. Marmara bölgemiz var. Ya bir kere. Avrupa Birliği'nin kuruluş maksadına bir bakmak gerekiyor yani. Girilmeyecek, hiçbir zaman da orada bize kapı açılmayacak. 2-2-4 olmayacak yani. Ne yaparsak yapalım. Ha, işe yarayan tarafları var mı? Var. Yani peyderpey bu ülkelerde bazı insanların işine yarıyor. Özellikle Avrupa Birliği komisyonu ne öyle bir şey var. Ondan sonra mecima böyle insanlar projeler, mürceler filan feşmekanlar hazırlayıp götürüyorlar oraya. Oradan işte kredi alıyorlar ya da ne bileyim destek meslek bilmem ne alıyorlar. İşlerini kuruyorlar filan feşmekan. Öyle bir şeyler var ama o da al gülüm ver gülüm durumu yani. Bunların da onu yapıyor olmasının altında yatan başka bir şey var. Gözünün üstünde kaşın var diyerek, ay sen ne kadar güzel fikirlisin diyerek kimsenin kimseyi desteklemediği bir dünyadayız. Kimse kusura bakmasın. Onlar da bunu yaparken bunu yapıyorlar. Ha, Avrupa Birliği'nin esasında kuruluşu da tamamen bir Hristiyan birliği ve esasında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, lan sen tek güç oldun Dubai'm. Vallahi tek güç oldun. Şşş. Biz bir araya gelelim de senin ağzını edelim. Ama bak biz Hristiyanız, Hristiyan birliğiyiz filan diyerek bu işi yapmış olan bir topluluk. Sonrasında adını da Avrupa Birliği koyduk ama dur şu ülkeleri de alalım. Ve bütün çürük sepetin içindeki çürüklerin hepsini zaten sonraki yıllara sakladılar. Hani toparlar mıyız acaba diye. Onlar da bir kendilerine çeki düzen verirler mi acaba diye. Yaramaz ülkelerdi çünkü onlar. Hani şey gibi ailenin yaramaz çocukları vardır ya. Aile bir her tür yatırımı gerçekleştirir. Onun için her tür şey yapar. O kurs senin, bu bilmem ne benim, o hoca senin filan tutar. Ama çocuk olmaz oğlu olmaz ya. Hah, işte o sonradan aldıkları ülkelerde olmaz oğlu olmazlar. Yunan öyle. Roman öyle. Bulgaristan aynı şekilde. Ellerinde patladı bunların hepsi. Ama işte biz gene de konuşmaya devam ediyoruz. Niye? Çünkü hani bizdeki tamamen yani kimse olaya şöyle bakmasın işte. Yok efendim ateist, Sipras, yok anam çok yaşıklı, yok şöyle işte ne denir komünist partiydi. Ha gülüm ha ondan. Tamamen bizim alınmadığımız şeye karşı kafa tutmasından kaynaklanıyor. Bu kadar dikkatli bir şekilde inceliyor olmamız. Yalnız bir dönem hani televizyonlarda falan böyle tartışmalar düzenleniyordu. Ondan sonra amacıma işte yok sokak röportajları falan yapılıyordu. Şuydu da buydu da falan gibi böyle bir şey vardı ya bu Avrupa Birliği'ne alınıp alınmayacağımız mevzusu üzerine. Değilin üç arkadaş birlikte çıktık. Ondan sonra bir yere gidiyoruz. Karşıda da bir tane kamera varmış ama ben hiç durumun farkında değilim. O kadar dünyadan habersiz bir şekilde laf anlatıyorum ki ikisi birden yanımdan hop gittiler. Ben böyle kaldım. Karşımda bir tane mikrofon, bir kamera. Ne oluyor lan? Diyerek. Abi haber verin değil mi? Arkadaş niyetini yarıma aldıklarıma bak. Direkt beni kameranın önüne ittiler. Resmen öyle oldu ama ben hani o esnada hararetti bir şey anlatıyorum. Hop soruldu. Bizi Avrupa Birliği'ne alırlar mı? Ha? Ne? Almazlar. Ya o yüzden bu sokak röportajlarına gülerken biraz daha dikkat etmekte fayda var. Neden almazlar peki? Ben biraz önce başka bir şey anlatıyordum arkadaşıma ya. Şimdi nereden çıktı Avrupa Birliği? Allah Allah. Ama o esnada beyin çalışmaya başlıyor. Anlatıyor. Tabii dandirik bir televizyon kanalı diye düşünerek hiç kimsenin izlemeyeceğini falan. Lan akşamında bir sürü insan aradı. Seni televizyonda gördük. Bok! Allah belanı vermeyecektin. Ya niye bunu tanıdık insanlar izler ki? Deli misiniz siz? Ay neyse, bu Avrupa Birliği mevzusunda da olayı çözdüm mü? Çözdüm. Ben ne diyorsam o. Çünkü ben sizin diktatörünüzüm. Ben ne diyorsam onu düşüneceksiniz bundan sonra. Ya diktatörlük bunu gerektirmiyor muydu ya? Tam haftada en fazla 4 gün çalışacaksınız. Senede 3 ay tatil hakkı veriyorum. Şşş, alo. Ama benim dediklerime de katılacaksınız. Öptüm, şarkı keyfini çıkarın. It on the floor. Take whatever's left and take it with you out the door. See if I cry, see if I shed a single sorry tear. Can't say that's been that great. No, in fact, it's been wasted worried here. Yelda'nın birlikteliğiniz devam ediyor. Çekilin, tespitin kralını yapacağım. Hayatınızı değiştirmeyecek tespitlerden bir tanesi pek tabii ki. Filmlerde özellikle ya da dizilerde kötü karakterin, kötü karaktere karşı sempati besleyenler genellikle günlük hayatları içerisinde her şeyi çok muhteşem yapan insanlardır. Bakın bir etrafınıza o kötü karakteri acayip derecede benimsemiş olanlara. Böyle işinde titiz tirentes, evinde düzenli, yapması gereken ne varsa yapmış, bütün derslerinden en yüksek puanları almış, bir sevgi kelebeği pıtırcığı, ay ne bileyim bir şiir dostu, bir ne bileyim bir şey böyle aşk kumkuması filan. Ama onlar içten içe o filmlerde ve dizilerde kötü karakterleri acayip derecede severler. Dışarıdan söyledikleri genellikle şeydir. Yani hani herkesin söylediğidir. Herkesin duymak istediğidir. Ama içten içe kötü karakteri acayip derecede takdir eder. Bu birazcık şey gibi. Hani kendi söyleyemediklerini ve yapamadıklarını o kötü karakter yapıyor ya. O yüzden hoşuna gidiyor. Onun için zaten bu ülkede mesela şeydir hani dizilerde ya da filmlerde kötü karakteri oynayanlar bir türlü unutulmaz. Onun üzerine yapışır o. O yıllarca öyle anılır. İşte Ali Erona'dır. Ondan sonra acaba direkt onun adının akla gelmesi Erol Taş'tır rahmetli. Allah Allah. Üzerine gelmedim. Geldi ama onlar kadar değil. En azından bizim çocukluğumuz açısından. Bir Nuri Alço'dur. Özellikle erkeklerin ona karşı yaklaşımları. Hatta bir dönem duvarlara falan yazıyorlardı ya Nuri Alço, Nuri Alço diye. O akım niye bitti ben onu anlamadım. Çok eğlenceli, çok güzel bir dönemdi yani. Yeni bir tane bir akım daha başlatırlarsa çok hoşuma gider ama tespitimin sonuna gelmiş bulunduğum için bunu uzatmak adına. Yok ya hani gerçekten ama. Ben gerçi korku filmleri bilmem ne falan peşmekene izlemiyorum ama korku filmleri düşkünlerinin de genel itibariyle hayatlarında birçok şeyi yapamadıkları için yahut bastırdıkları için korku filmlerinden çok daha fazla zevk aldıklarını düşünüyorum. abarttın mı birazcık? Niye ya? İncelemesi bir konu. Yani birçok şeyi bastırdıkları için bence korku filmi. Evet evet öyleler. İlla bir şey bulacak korku filmi izleyenleri. Ay insan kendini korkutmak için o kadar zaman harcar mı? Manyak mısınız siz ya? Hakikaten yani ne tür bir manyaksınız acaba? Niye korkutayım ayol ben kendimi? Ben zaten kendi kendime düşününce korkmayı başarabilen bir insanım. Yolda yürürken gecenin bir vaktinde gölgemden korkmuştum da... Vallahi korktum yalan. O zaman yatağın altından ölü çıkacak hikayesi yüzünden zaten bunların hepsi başladı. Ya vardı bir tane manyak bir komşu kızı. Ondan sonra bir akşam, kış akşamı onlara gitmiştik. Onun odasında oturuyoruz. Ben de 6-7 yaşlarında filanım. Bu kız da bayağı işte 11-12 filan yaşlarında. Belki daha büyük. O yüzden böyle daha bir heyecanla dinliyorsun ya onun anlattıklarını. Kız anlattı da anlattı. Yemin ediyorum ben bir ay uyuyamadım. Ki hala öyle. Ne zaman bir korku filmine denk gelsem uyuyamıyorum. O yüzden de izlemiyorum. Yani çünkü aklıma geliyor o sahnelerin hepsi. Teker teker böyle düşünüyorum. Düşünme dedikçe düşünüyorum. Evet itiraf ediyorum. Jurassic Park'ın ilkini izlerken bayağı bir tırsmıştım hatta. Üniversitede bir arkadaşımla birlikte sinemaya gitmiştik Jurassic Park'a. Ay kızı kolumu nasıl sıktıysam. Kız böyle kolum morardı falan diye bir hafta boyunca söylenmiştim ona. O kadar korkuyorum. Daha önce de söylemiştim ya işte Vampirle Görüşme filmini izledikten sonra da o gece kalkıp ablamın yanına İzmir'e gitmiştim bak. O kadar yolu gitmeye hiç korkmuyorum, çekinmiyorum. Bir şey yok ama yok. Hayır yani. Bir kere o korku hasıl olduysa. Vampirler de olsaydı ne güzel olurmuş yalnız. Çok iyi aşıklılardan seçiyorlar vampirleri. İnsan o filmleri baktıkça bir vampir görürsün. Ama mesela işte vampirli dizileri falan izlemeyi seviyorum. Niye? Çünkü sonunda iyi kazanıyor. Ha, o yüzden. Ondan dolayı seviyorum. Neyse yeniden tespitimize geri dönüyoruz. Korku filmini sevenler ondan sonra amacıma ve özellikle korku filminde yahut herhangi bir filmde kötü karaktere karşı sempati besleyenler kesinlikle ve kesinlikle hayatında hiçbir haltı doğru düzgün yapamayan, başkalarının söylediği şekilde yaşayan, dümdüz yaşayan insanlar. Şimdi genelleme yapmam için esasında yeteri kadar done yok ama hani mesela bizim ailede nedir? Kuzen işte Seda ablam örnek temsil eder. Ondan sonra sürekli örnek olarak o gösterilmiştir. Misal o çizgi film falan izlerken bile o kötü karakteri daha sevimli ve naif ve hakkının yendiğini düşünür. Evet, vallahi bak. Mesela Tom ve Jerry de kesinlikle Tom'un tarafındadır. Jerry'nin hatta böyle bak nasıl kışkırtıyor, bak nasıl kışkırtıyor diye. Halbuki şeyde temelde yatan nedir? İşte Tom, Jerry'nin hayatında kastettiği için Jerry de artık olayı kan davasına götürmüş olan güzelim bir faredir. Evet, ya da ne bileyim Tweety'yi izlerken hakikaten Tweety'nin tarafını değil... Kedinin tarafını tutar. Ay neydi onun adı be? İşte böyle bir durum var yani. Ve üstelik yani bakarsan hayatına onun her şey çok düzgündür. Yanlış yapmasına kimse hiçbir zaman izin vermediği için her şey çok düzgündür. O yüzden ben söyleyeyim yani ben hani bir tane örnek, bir iki tane daha örnek var ama onların isimlerini veremiyorum. Onlar da gene aynı şekilde. Kendilerine yanlış yapma fırsatı tanımayan insanlarda böyle bir durum var. Bakın yani siz bilirsiniz. Ben şarkıyı ulaştırayım.
Bye.
Olarak Yelda Hanım'la birliktesiniz Radyo Karavan'da. Bakın, ilişkileriniz konusunda bana her şeyi sorabilirsiniz. Ben size cevap vereceğimdir. Ne var ya, burada şeyimi gerçekleştiriyorum, stajımı yapıyorum. Sonra arkasından bu işten hamuduyla para kazanmayı düşünüyorum. Geç kaldım değil mi? O işin aslında ederi bir 3, bilemedin 4 yıl önceydi, bu işe gireydim ben. Kaç tane ahmak kafalardım ya. Vallahi yapardım. Bir de bunların seminer meminer falan düzenleyenleri var. Bak yani hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bunlar zaten bok gibi hayatları olan ve proje hayatları olan insanlar. Ama olayı çözmüşler mi, çözmüşler. Mesela benim bir tane bir arkadaşım var. Artık çok aman aman görüşmüyoruz ama bir dönem acayip derecede iyi görüşüyorduk, ediyorduk bilmem ne filan feşmeken. O da böyle ilişkiler üzerine bir tane kitap yazdı. Ama oradan al, buradan al, buradan bir cümle getir, buradan buraya. Tamam oldu, oo çok güzel, kolaj oldu, mis gibi filan şeklinde olan bir insan. O bile yaptı lan. Vallahi yaptı yani. O yüzden ben de yapabilirim yani ilişkiler konusunda ahkam kesebilirim. Ki ben yapıyorum zaten yani hani denk geldiğim insanlarda böyle bir bakıyorum. Daha kafada biri var. Onunla alakalı mevzuyu henüz çözememiş. Onu çözmek için seni acımat etmeye çalışıyor. Yar mı kaçın kurasıyız lan. Bazen yediklerimiz oluyor. Ya değil de işte manyel danım, itiraf edin işte. O kadar da çakal makal, tam be safın önünde gideneyim, saf direğin önünde gideyim. Ama ilk başlarda böyle bir gayet cool oluyor da ondan sonra arkasından bir saf direğe bağlıyorum. Bir şey noktası var bende, peak noktası var. Oraya gelene kadar iyi hop gidiyor. Aa ne oldu lan, beyin kayıp. Nereye gitti? Nereye düşürdüm lan ben bunu? Ama başkasına bakabiliyorum yani, tarafsız bir şekilde bakabiliyorum. Neyse işte şimdi ilişkilerde ilişkileri bitiren şeylerden bir tanesi affedilmeyecek şeyler. Herkes hani birbirine karşı dürüst olunmasını istiyor, ondan sonra aman yalan söyleme, canım yalan söyleme. Ben sevgilimin kendimi beni kıskanmasını isterim, ben kıskanılmayı çok severim, çat bok. Yok öyle bir şey. Yani bir kere kıskançlık, buna kesinlikle adımı yazarım. Tamamen özgüven eksikliği ile alakalı olan bir durum. Kendine ve karşındaki insanın sana karşı hissettiklerine karşı herhangi bir şekilde güven duymuyorsan, ki özellikle kendinle alakalı bir sıkıntın varsa, kıskançlık devreye giriyor. Nedir? İşte sen böyle gene de her bulduğunla küçük minik sosyal flörtlerini gerçekleştiriyorsan, ondan sonra amacıma gene küçük minik sohbetlerini yapıyorsan, ufak ufak beğenilme arzunu inceden depreştiriyorsan, ondan sonra amacıma arkasından da karşındakini kıskanmaya başlıyorsun. Lan. Çünkü bu alt beyin diyor ki lan ben bunu yapıyorum. Ben bunları yaparken Allah bilir o neler neler yapıyor. Niye? Bununla ilgili çok bilindik bir laf var. Yani bunu tek ben söylemiyorum. Bu zaten bilinen bir gerçek. Nedir? Kişinin zikri neyse fikri de odur diye bir gerçek vardır. Atalarımız ne adam da güzel söylemişler vakti zamanında. Bu yüzden kıskançlık tamamıyla kişinin yaptıklarıyla alakalı olan bir şeydir. Ay ben çok seviyorum, çok sevdim. Çastik. Git yalanını başka bir yerde anlat. Tamamen seninle alakalı olan bir durum. O kıskançlık mıskançlık. Tabii diyorum ya, ilişkinin başlarında tarafların bu tarz ufak minik şeyleri, kıskançlıkları hoşlarına gidiyor. Hani o ilk başlarda olan bir şey. Ama bunu ilk başlarda çok şiddetli bir şekilde gösteren ve ortaya dökenler zaman içerisinde bu şiddeti arttırıyorlar. Etrafımda çokça gördüm. Gerçekten çok tanık oldum. Ondan sonra amacıma bu şiddet giderek artmaya başlıyor ve artık karşı taraf şunu düşünüyor. Yani sen yeterince bana karşı bir şey hissetmiyorsun'u düşünmeye başlıyor. Ve sonra arkasından zaten olaylar gelişmeye başlıyor. Yani demem o ki, İlişkileri bitiren temel sebeplerden bir tanesi, bir ilişki koçu olarak söylüyorum bunu, kıskançlık sevgili Radyo Karavan dinleyenleri. Ben size kıskanmayın demiyorum. Hobi olarak kıskanın siz yine. Ama bokunu çıkartmayın gözünüzü seveyim yani. Çok bokunu çıkartıyorsunuz. Bir şeyin ayarını bilmiyorsunuz ayol. Kıskanıyorsan da kendi kendine kıskan. İçten içe. Hayır, hala kıskanmaya devam ediyorsan ya sevgilin olan manyağın önde gideni ve seni sürekli olarak aldatıyor. Niye devam ediyorsun zaten böyle bir ilişki? Ya da sen manyaksın, birlikte olduğun kişiyi sahiden sevmiyorsun da esasında sadece sahip olma içgüdüsüyle hareket ediyorsun. O zaman benim sana diyecek zaten hiçbir şeyim yok ki. Senin de ağına düşene Allah kolaylık versin. Ben şarkıyı ulaştırayım, öptüm. I can't stand those people after me. Don't want any more jealousy. They pretend to be my friend. They say it's forever. Are they set to give their hand?
We'll be right back.
Radyo Karavan'da Yelda Hanım'la birlikteliğiniz devam ediyor. Bugünlerde kendinizi çok yorgun mu hissediyorsunuz? Ay yapmayacağım, tamam be. Yaz sıcağından ya. Aman yaz sıcağından oluyor onların hepsi. Yapacağı hiçbir şey yok. Bol bol su iç gülüm. İhmal etme canım. İhmal etme bir denem. Günde 2 litre içiyorsan bunu 3'e çıkart yavrucum. Çocuğum, evladım. Bolca yap bunların hepsini. Bak uzmanlar ne diyorlar? Bolca bu yaz sıcaklarında su iç diyorlar değil mi? Ondan sonra vay efendim ben niye yorgunum? Vay efendim ben niye halsizim? Tabii oruç tutanlar da var aramızda. Onun da etkisi yadsınamaz. O ayrı bir durumda. Oruç tutmayanlar için söylüyorum bunu. Bolca su tüketin. Bolca. İhmal etmeyiniz. Vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi. Çok susadım dediğiniz anda esasında zaten size nedir onun adına, yardım çığlığı atıyor demektir. Artık o noktaya geldiyseniz ben bittim, kurudum, öldüm, bittim. Ay filan diye. Hani hep diyorlar ya, insanı açlıkla sınamasın Allah diye, bence susuzlukla. O daha fena, çok fena. Zaten uzmanların en çok korktuğu şeylerden bir tanesi su savaşlarının çıkacak olması önümüzdeki yıllarda. Ki gidişat da bunu gösteriyor maalesef, küresel ısınma sebebiyle bu yaşanacak. Neyse, bunları da bir kenara koyalım. Cuma akşamımızı erkeklere itici yapan detaylardan bahsedip yavaş yavaş giderim değil mi? Daha benim geç kalacak yerlerim var. Ay çok seylencikler bana. Ne yapayım yani şimdi? Aklıma gelmedi. Böyle kendimi zorunda hissediyorum. Zorunda mıyım diyorum. O yüzden durmak geliyor içimden. Erkeklere... Hay korna kadar senin de kıçına. Günde herhalde 7896 defa söyleniyorum bu konuda. Yaz bitene kadar da söylemeye devam edeceğim. Neyse, erkeklere itici yapan detaylardan bir tanesi. Kendilerini acayip derecede mükemmel zannediyor olmaları. Ve sevgililerini aşağılıyor olmaları. Sevgililerini ya da karılarını. Ve bunu alt metinlerle yapıyor olmaları. Acayip derecede itici. Korkunç bir şey bu. Yani demiyorum ki hani sürekli olarak benim sevgilim diye dolaşsın ortalıkta. Ama yine de hani sevgilisi ya da karısı bir fikrini beyan ettiğinde ve ondan hoşlandığında aferin diyen adam iticiliği kadar bir şey yok bu hayatta. Nesin lan sen? Öğretmen misin? Baş öğretmen misin? Başımızda da böyle bir şey söylüyorsun. Arkadaş olsa tahammül edemiyorum ben böyle adamlara ya. Aferin de be. Aa, dingil. Ne zannediyorsun lan sen kendini? Aa, senin onayına mı ihtiyaç var yani? Çok itici oluyorsunuz. Yapmayın bunu. Karşınızdaki insan, aa, ben seni böyle düşünebileceğini hiç tahmin etmiyorum. Ha, bir tek sen düşünebiliyorsun bu hayatta. Dingil. Hepi topu 10 bilemedin 15 tane gri hücre var. Onları da nasıl kullandığın aşağı yukarı belli. O kadar da yerin dibine atmasaydınız yerden mi? Onları sokmasaydınız, yapmasaydınız. Öyle ama Allah Allah. Biz kötünün arasından iyiyi seçmeye çalışıyoruz insanlığın devamı için kadınlar olarak. Vallahi billahi bak, kötünün arasından iyiyi seçince de. Ay neyse ya, insanlık devam etsin filan diyerek bazı şeyleri görmezden geliyoruz. Ama bu demek değil ki siz mükemmelsiniz, değilsiniz. Canım benim, değilsiniz. Lütfen karşınızdaki insana aferin demeyin. Demeyin, ağzınızı burnunuzu kırarım ben sizin. Vallahi billahi yapamam da yani, en azından bir daha konuşmam. Ya da diyaloğumu az tutarım. Ne yapayım, ne uğraşacağım ya ben böyle insanla. En son öğretmenim, ilkokuldaki öğretmenim dediğinde ha tamam peki falan diyerek seviniyordum bu durumu, ama o öğretmendi yani. Onun hani zaten işlevi bu. Seni teşvik etmek. ve tekrar. Lütfen kişisel hijyeninize dikkat edin. Ay tuvaletten çıktıktan sonra şu elinizi falan yıkamayı unutmayın ya. Belli oluyor. Bir de suya tutanlar var. Vallahi sadece suya tutuyor. Sanki hani o ıslaklık. Ay kıydım anam, aklıma geldi ya. Öf, yapmayın şunu. Suya sabuna dokunun, rica ediyorum yani. Başka var mı Yelda Hanım erkekleri itici yapan? Vallahi say say bitmiyor da işte. O kadar da üzerinize gibi. Can benim, siz şeysiniz ya. Oh, ne? Ey, aman ya. Ben bir tane düzgün bir şey göremiyorum ki. Ben bugün bir arkadaşımla konuştum bunun üzerine zaten uzun uzadıya. Mesela hani şeyi şu sonucu çıkarttık. Misal Freud'un bu kadar cinsellik üzerine kuruyor olması kendi sistemini. Esasına bakacak olursanız Freud'un sadece erkekler üzerinden gidiyor olması. Kadınlar üzerinden gitmiyor. Çünkü kadınlarda bu işe yaramıyor. Sadece cinsellik durumu yok. Çünkü yetiştirilmek denilen bir gerçek var. Neyse işte. Ha bir de şey nedir onun adı? Bir erkek hemen şiddet gördüğü anda insanlıktan, kardeşlikten bilmem neden filan feşme kapı. Ya, ya yani. Misal işte bak bunu desteklemiyorum ama yine de hani burada eşdeğer tutulması bana saçma geliyor. Adana'da dün bir tane kadın kocasını öldürdüğü için hani tutuklandı. Ondan sonra bacıma ve bunun üzerine hemen şey denildi. Yok işte herkes kendi adaletini mi sağlasın da bilmem ne de şöyle de. Yani kadını o noktaya getiren sebep ne? Bir kadın durduk yere bir adamı öldürmeyi düşünmez. Manyak değilse ki oranlayacak olursak erkeklerle kadınlar arasında ciddi bir fark var manyaklık açısından. Ondan sonra bacım erkekler önde. Kadın artık dolma noktasına gelmiş. Taşmış en son noktada. Evet ya işlediği bir cinayet ama bu onun kendisini kendi adaletini araması olarak algılanmamalı. Çünkü bu noktaya gelmiş kadın yani gerçekten o noktaya getirilmiş kocası dönmüş onu fuhuş için satmak istemiş ve kadın karşı çıkınca dayak yemiş ki daha öncesinde Allah bilir neler neler yaşadı ve sonunda artık patlama noktasına gelmiş. Savunmuyorum, yaptığı şeyin doğru olduğunu söylemiyorum ama öyle bir durumda Allah korusun zaten öyle bir durumda ya büyük de konuşmamak lazım. Öyle bir durumda olsam benim de gözüm döner. Döner gerçekten nevrim atar yani. Yemişim insanlığını derim, insanın yaşama hakkını bilmem neyini derim, her bir şeyini derim. Diyorum derim yani o kızın o kadının yerine koyuyorum kendimi o esnada. Bu yüzden hani size yapılan bir şey olunca insanlık duyarı kasmaya kalkmayın rica ediyorum. Çünkü örnekleri o kadar fazla değil. Hiç, yani hiçbir kadın da kolay kolay birisine zarar vermez. Ancak tepesi attıysa böyle bir şey yapar. Böyle bir gerçek var. Evet içimizde kadınlar olarak manyaklarımız da var.
Yok demiyoruz. Asla yatsımıyoruz. Asla yok saymıyoruz bunu. Ama bu demek değil ki sizinle boy ölçüşebilir.
Lan oğlum zaten küfrederken bile kadın cinsel organı üzerinden küfrediyorsunuz. Anasına babasına laf söylüyorsunuz. Daha ne diyeyim ben size ya? Da işte insanın devamı için size ihtiyacımız var. Öyleyken böyle gittim buralardan. Pazartesi görüşeceğiz. Towards her.